Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnâr. Tefsir derslerinde Bakara suresinin 120. ayetine kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Yahudiler ve Hristiyanlar, sen onların milletine uyuncaya kadar senden asla razı olmazlar. De ki, şüphesiz Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Andolsun sana gelen ilimden sonra onların hevalarına uyacak olursan senin için Allah'tan ne bir veli vardır ne de yardımcı. Katade Rahimullah diyor ki Allah Azze ve Celle de ki şüphesiz Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir kavliyle Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına sapıklık ehline karşı nasıl tartışacakları öğretilmektedir. Bana ulaştığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ümmetimden bir taife hak üzere çalışmaya, muzaffer olmaya devam edecektir. Kendilerine muhalefet edenlerin muhalefeti Allah'ın emri kıyamet gelinceye kadar onlara zarar veremeyecektir. Bunu Katade'ye kadar ulaşan sahip isnatla İbn Ebi Hatim ve Taberi rivayet etmişlerdir. Hadisin merfu kısmını ise Bukhari ve Müslim mevsul olarak rivayet etmişlerdir. Yani Katade tabiinden normalde. Bu burada bana ulaştığına göre diyor. Yani kimden aldığını söylemiyor bu hadisi. Fakat Bukhari ve Müslim bunu mesela Muaviye radıyallahu anh'den gelen tarikle rivayet etmişlerdir. Daha başka sahabilerden de gelen yani neredeyse mütevatir derecesinde bir hadis. Kıyamet gelinceye kadar bu ümmetten hak üzere bulunmaya devam eden, hak için çalışan bir tayfa eksik olmayacak. Onlara muhalefet edenler veya onları yardımsız bırakanlar onlara herhangi bir zarar veremeyecekler. Demek ki sonradan gelenler için bu bir kaide. Yani kişinin üzerinde bulunduğu akide, amel, ahlak, gidişat neyse bu mutlaka sahabeye dayanmalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken sahabelerine öğrettiği şeylere dayanmalı. Nitekim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır hadisinde geçen tarifte bu. Bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlar ateş fırkalarından istisna teşkil eder buyuruyor. Ateşe gireceklerin haricinde kalan sadece bunlardır diyor. İşte bu hadiste de aynı taifenin vasfı vardır. İslam adına gruplar oluşturan cemaatler, cemaatçikler bunlara baktığımız zaman en eskisi tebe-i tabiinin asrına dayanır çıkışları. Ondan sonra grup olmuşlardır. Yani ilk üç neslin, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayırlı oluşuna şahitlik ettiği ilk üç neslin daha sonrasında ortaya çıkıp gruplaşmış kimseler. Yoksa tabiin döneminde hatta sahabenin arasında bu sapıklık akidelerini dile getirenler vardı. Fakat grup olmamışlardı, taife olmamışlardı. Ekolleşmemişlerdi. Ekolleşmeleri Hicri 300 senesinden sonra meydana geliyor. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha hayattayken biliyorsunuz o Zülhüveyrisa et-Temimi denen şahıs, adil ol, Allah'tan kork, ey Allah'ın Resulü diyen adam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun neslinden işte haricilerin çıkacağını bildiriyor. Bunun gibi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden itibaren devam eden sadece onların menhecini gözetenlerdir. Bu iddiayla olmuyor. Yani bir kimse selefiyim demekle selefiliği sabit olmuyor. Biz istediğimiz kadar selefiyim diyelim. Bu şekilde sabit olmaz. Ancak gidişatımızda, akidemizde selefin yoluna ne kadar mutabık hareket ediyoruz? Sürekli kontrol ile, sürekli delillere kendimizi arz ederek bunun sağlamasını yapmak zorundayız. Burada önemli bir uyarı var. Yahudiler ve Hristiyanlar, yani bu kitap ehli, sen onların dinine girinceye kadar asla senden razı olmazlar. Bunlar İslam aleminde çeşitli yardımlarda bulunuyorlar. Yani insanların hissiyatlarını kullanmak istiyorlar. Yardımsever görünmek istiyorlar. İşte Kızılaçlar, şunlar, bunlar, yardım kuruluşları, UNICEF'ler, UNESCO'lar. Bunlardan yardımı kabul ederse Müslümanlar ilk adımda kaybetmiş olurlar. Hatta cihad adı altında yardım ederler. Bakın Afganistan'daki olayları, mesela Usame Bin Laden'le başlayan bir süreç var. Orada Müslümanlar Ruslara karşı savaşırken Afganistan'da Selefi olan tek kişi, yani tek grup, Cemilur Rahman. Allah ona rahmet etsin. Cemilur Rahman ve etrafındakiler, sadece bunlar karşı çıktılar. Yahudilerden ve Hristiyanlardan gelecek yardımı reddetmemiz gerekir diye. Ama diğerleri Ruslara karşı destek olsun diye işte Amerikanlarla, şunlarla, bunlarla işbirliğine girdiler ve cihat ittihadı diye bir cephe oluşturdular. Bir tek Selefileri kabul etmediler. Çünkü Selefiler onlardan yardım almaya karşı çıkıyordu. Bir, küçük bir azınlık kaldılar bunlar. Sonra bir takım hilelerle, hurdalarla, Şia meyilli, Şia tarafları olan kimselerin Amerikanlarla işbirliği yaparak bunları öldürtmeleri söz konusu oldu. Ve bugün işte o El-Kaide dedikleri, işte Taliban dedikleri örgütler kafirlerle işbirliği yapmayı, cihad adı altında yapmayı meşru sayan kimselerdir. Onun devamı olan bu gruplar bugün maalesef haricilik akidesiyle beslenerek devam ediyorlar. Ama Allah Azze ve Celle bunu haber veriyor. Yani onlar, sen onların dinine tabi olmadığın sürece senden razı olmayacaklar. İsterse yapacakları yardım cihat görünümü altında olsa bile. De ki, şüphesiz siz Allah'ın Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Böyle denilmesi emrediliyor. Yani insanlar için doğru yol yalnız Allah'tan gelen hidayettir. Allah Azze ve Celle Araf suresinin 3. ayetinde sen Rabbinden indirilene uy, başka dostlar edinip onlara uyma buyuruyor. O halde bu hak ehlinin vasfı vahyin ehli olandır. Kitapla ve sünnetle, kitabın ve sünnetin ehli olan, gerek Kur'an ilimleri, o Kur'an'a muhatap olma, gerek okuma, gerek anlama, gerek amel etme, yine sünnet, gerek usul olarak sahihini zayıfını ayırt etme, onunla amel etme, hayata geçirme, bunun ehli olanlardır. Allah'ın hidayet ettiği kimseler ve hadiste belirtilen kıyamet gününe kadar hak üzere bulunacak tayfede bunlardır. Yeryüzünde bugün Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi hakkı tutan, vahyin ehli olmaya çalışan, bunu hayatlarına geçirmeye çalışan insanlar garip kalmaktadırlar. Bu dünyadaki bir garipliktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyada garip kalan bu kimseleri ahiretteki müjdelerle müjdeliyor. Onlara müjdeler olsun diyor. Yani bunlar hadislerde farklı vasıflarıyla gelmiş. Kabilelerini, memleketlerini terk etmek zorunda kalanlar, insanların çoğunluğu içerisinde azınlık kalanlar, kendilerini dinleyenler, itiraz edenlerden daha az olan kimseler, sünnetleri ihya etme uğrunda eziyete uğrayan kimseler vesaire vesaire. Bunun gibi vasıflarla anlatılıyor farklı hadislerde. Yani bunlar aslında Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. Bir Müslüman kendisini bu halifeliğe aday bilmeli. İnsanlar Allah'ın vahyiyle gönderdiği dini terk edecek olsalar ben terk etmem diyerek bu davaya talip olmalı. Çünkü eğer bunu biz yapmazsak Allah'ın dinini kim yaşayacak? Kim sahip çıkacak? Allah'ın kitabına kim sahip çıkacak? Resulün sünnetine kim sahip çıkacak? O sahabelerin yaşadığı safi İslam'a kim sahip çıkacak? Herkes bir kanadından taviz verme yoluna gidiyor. Yani bu dini yaşama konusunda ufak bir problemle, sıkıntıyla karşılaştığı zaman derhal dinin o kulbunu terk ediyor. Halbuki dünya hayatı bunun imtihanı içindir. Yani insan ahirette imtihan edilmeyecek, dünyada imtihan edilecek. Bunun gereğini dünyada yaşayacak. Allah'ın sevgisi dünyada ortaya çıkacak, ahirette değil. Yani dünya bizim görünürde kayıp yurdumuzdur. Dünya bize zindan olarak vaat edilmiş yerdir. Cennet olarak değil. Asıl cennet Allah'ın katında. İşte bizden buna talip olmamız isteniyor. Eğer böyle olmazsa, yani onların, sana gelen ilimden sonra onların hevalarına uyacak olursan, Allah'tan sana bir dostluk yok ve yardım da yok diyor. Bu ayet bunu da bildiriyor. 121. ayet, kendilerine kitap verdiklerimiz, onu hakkıyla okurlar. Ona iman edenler işte onlardır. Her kim de onu inkar ederse, işte onlar da hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Katade Rahimullah diyor ki, kendilerine kitap verdiklerimiz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kitabına iman eden ve onu tasdik eden ashabıdır demiştir. Burada kitap verilenlerle kastedilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Yani Hristiyanlardan, Yahudilerden bile olsa kitabı hakkıyla okuduğu zaman ne yapacak? O kitaplarda Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın vasfı var. Ona iman etme emri var. Tabi olma emri var. Hakkıyla okuyanlar bu emri yerine getiren, dolayısıyla Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın ashabı olan kimselerdir. Onun ümmetinden olan kimselerdir. İbn Abbas radıyallahu anh'a da ayette geçen hakkıyla okurlar ifadesini, kitabın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram sayar ve kelimelerin yerlerini değiştirmezler şeklinde açıklamıştır. Bugün kafir olarak kalan ehli kitap kelimelerin yerlerini değiştirdiler. Yani Muhammed aleyhisselatü vesselam ismini gizlemeleri gibi, ona imanı emreden ayetleri gizlemeleri gibi, daha başka Allah'ın emir ve yasaklarını, helali haram yapmaları, haramı helal yapmaları, bunun gibi tahrifatlar yaptılar. İbn-i Mesud radıyallahu anh de diyor ki, vallahi kitabı gereğince okumak, helalini helal, haramını haram bilip, onu Allah'ın indirdiği şekliyle okumak ve sözlerinin yerini değiştirmemek, münasip olmayan bir şekilde tevil etmemektir. Yani uygunsuz tevillerle tevil etmemektir demiştir. Bu rivayetler Taberi, İbn Ebi Hatim ve Hakim Müstedrek'te rivayet ediyor bunları. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Nefsim elinde olana yemin olsun ki ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, bu ümmetten her kim beni işitir de kendisiyle gönderildiğim şeylere iman etmeden ölürse ancak cehennem asabından olur. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Burada ümmetimden tabiri, ümmet iki kısımdır. Ümmeti davet, ümmeti icabet diye. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününe kadar bütün insanlara gönderilmiştir. Dolayısıyla bunların bütün insanlar ümmeti davettir. Cinler de dahil, cinler ve insanlar ümmeti davet içerisindedir. Ümmeti icabet ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a icabet eden, yani olumlu cevap verip dinine tabi olanlardır. İşte burada ümmetim ifadesiyle davet ümmeti, davetle muhatap olduğu insanları kastediyor. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, her kim beni işitmesine rağmen getirdiklerime tabi olmazsa, iman etmezse o cehennem ashabındandır buyuruyor. 122. ayet, ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi gerçekten alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. 123. Kimsenin kimseye bir şeyle faydalı olamayacağı bir günden sakının ki ondan fidye kabul edilmez ve ona şefaat fayda vermez. Onlara yardım da edilmez. 124. Hani Rabbi İbrahim'i kelimelerle imtihan etmiş, o da onları tamamlamıştı. Buyurdu ki, muhakkak ben seni insanlara imam kılacağım. Zürriyetimden de deyince, yani İbrahim Aleyhisselam zürriyetimden de imamlar kıl deyince, ahdim zalimlere ulaşmaz buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı, Allah adına kavminden ayrılması, kavminden uzaklaşması, onları terk etmesi, Nemrut ile tartışması, ateşe atılması ve Allah'ın ona hicreti emretmesidir. Allah onu canıyla ve malıyla imtihan etmiş, konuklar hadisesinde onun tahammülünü sınamıştır. Allah ona oğlunu kesmesini emretmiş, o da kesmeye koyulmuştur. Bütün bunlardan sonra her şeyiyle Allah adına yola koyulmuştur. Bunu Hasan bir isnatla İbni Ebi Hatim tefsirinde rivayet ediyor. Hasan el-Basri de diyor ki, Allah İbrahim Aleyhisselam'ı yıldızlarla denedi ve ondan razı oldu. Ay ile denedi ve ondan razı oldu. Güneşle denedi ve ondan razı oldu. Hicretle denedi ve ondan razı oldu. Sünnetle denedi ve ondan razı oldu. Oğluyla denedi ve ondan razı oldu. Evet, bunu da sahih bir isnatla Taberi ve İbni Ebi Hatim rivayet ediyor. Burada güneşle, ayla, yıldızla denenmesi hakkında Hasan el-Basri'nin söylediği şey, bugün haricilerin tevillerini de reddediyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam bir süreç geçiriyor. İlgili ayetlerde, ayrıntılı rivayetleri de aktaracağız inşallah. İşte bu bir mağaraya gizleniyor. Orada dünyaya geliyor. Annesini mağaraya gizliyor kocası Hazır. Orada dünyaya geliyor. Buluğa ermesinden sonra ancak mağaradan çıkıyor. İlk gördüğü şey yıldız oluyor. İşte yıldıza Rabbim diyor. Sonra ben batanları sevmem diyor. Bu şekilde En'am suresi 74 ile 77. ayetler arasında zikredilen bir kıssası var. Burada diyorlar ki, işte burada mahzuf bir soru var. Bu mu benim Rabbim dedi İbrahim Aleyhisselam. İşte kavmine misal vermek istedi. Yoksa bilmez mi İbrahim Aleyhisselam Rabbim diyerek bu şekilde tevil ediyorlar. Burada Hasan el-Basri'nin bu sözü de gelen rivayetleri, bu konuda gelen rivayetleri destekleyici mahiyette. Allah onu yıldızlarla denedi. Ay ile denedi, güneşle denedi ve bunlar da razı oldu. Evet. İbn Abbas radıyallahu anh'dan, Allah İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden kendisine uyulmayacak kişilerin olacağını ve ona yönetimle ilgili bir şeyin teslim edilemeyeceğini bildirmiştir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden de gelse, onda demek ki uyulamayacak kimseler olacak. Bu yüzden Allah Azze ve Celle onun bu duasını kabul etmiyor. Zürriyetimden de imamlar kıl diyor. Allah Azze ve Celle istisna koyuyor. Benim ahdim zalimlere ulaşmaz. Evet, yine İbn Abbas radıyallahu anh'dan ahdim zalimlere ulaşmaz ifadesi hakkında Allah'a isyanı emreden kişiye itaat etme konusunda verilen söz geçerli değildir demiştir. Bu da önemli bir rivayet. Hasan bir isnatla Taberi ve İbn Ebi Hatim rivayet ediyorlar. Allah'a isyan hususunda itaat etme, bir kimseye itaat sözü geçerli değildir, bağlayıcı değildir diyor İbn Abbas radıyallahu anh'a bu ayeti delil getirerek. Çünkü ayette ne diyordu? Muhakkak ben seni insanlara imam kılacağım. Zürriyetimden de diyor, Allah Azze ve Celle de söz veriyor ama benim ahdime, bu ahdime zalimler dahil değildir. Bu o zalimleri kapsamaz diyor Allah Azze ve Celle. İbn Abbas radıyallahu anh'a da buradan istidlal ederek diyor ki, Allah'a isyan hususuna verilen söz bağlayıcı değildir, geçersiz değildir. İşte bugün biat meselelerinde ilk önce tarikat fırkaları insanları bu konuda epey bir sömürdü. Şimdi harici fırkalar sömürür halde. Biat şart koşuyorlar mensuplarına. Biat etti mi de işte emir ne derse o olur. İster meşru ister gayrimeşru. Mesela tasavvuf da böyledir. Meşru ya da gayrimeşru sorgulayamazsın. Teslim olacaksın. Kasar elindeki meyit gibi. Haricilerde olan ise biraz daha farklı. Haricilerde olan bunlar kıyasla bu neticeye varmışlardır. Bu hükmü çıkarmışlardır. Kıyas yaptıkları delil de zayıf. Yani işte yolculuğa çıktığınızda, üç kişi olduğunuzda biriniz imam olsun, emir olsun. Bu hadisi delil getirirler. Bu hadis yolculuk hakkındadır, bir. Yolculukta emir tayin etmek hakkındadır. İkincisi, isnad olarak bu lafızla zayıftır. Şazdır. Mahfuz olan lafzı, üç kişi olduğunuzda biriniz imam olsun ve en iyi Kur'an okuyanını imam yapın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama yolculukta emir, sahabenin sünnetinde, uygulamalarında olan bir şey. Mesela Ömer radıyallahu anh'den sabittir. Allah Resulü'nden sabit değil ama Ömer radıyallahu anh üç kişi olduğu zaman başlarında bir kişiyi emir tayin etmelerini istemiştir. Bu da yolculuğun maslahatı için gerekli olabilir. Nerede konaklanacak, nereye gidilecek, nasıl hareket edilecek, ne kadar kalınacak, ne zaman dönülecek? Bu konulardaki ihtilafı gideren bir şeydir. Ama ikamet halindeyken emir tayin etmek, bu hadise kıyaslayarak tamamen batıl bir kıyastır. Çünkü emirlik meselesi umumi manada gelmiştir bu konudaki emirlik hakkındaki naslar. Halife, Müslümanların halifesi, Müslümanların cemaati ve bu halife askeri ve dini otoriteyi elinde bulunduran halifedir. Ya kendisi alimdir, askeri güce sahiptir veyahut da bu vasıflara sahip olmasa bile askeri otorite veya ilmi otorite ona biat etmiştir. Mesela Ömer radıyallahu anh'ten bir söz var. Diyor ki, her kim Müslümanlarla istişare etmeden emirlik yapmaya kalkarsa onun boynunu vurun der Ömer radıyallahu anh. Bugün görüyorsunuz Irak'ta işte IŞİD dedikleri grup halifelik ilan ettiler kendi kendilerine. Alimlerden hiç kimse yok. Müslümanların ilim ehlinden hiç kimse yok. İlim ehlinden bir tane bile kimse yok aralarında. Askeri otorite desen mensuplarını ancak zulme uğratırlar. Yani askeri bakımdan da o yeterlik yok. Diğer taraftan akide olarak batıl akideler üzerindeler. Tekfir akidesi gibi veya yöneticilere karşı ayaklanma gibi. İslam'da yöneticilere ayaklanma diye bir metot yok. İslam'daki ıslah metodu toplumun ıslahıyladır. Toplum ıslah olduğu zaman, yani toplum Allah'ın dinini yaşadığı zaman mecburen Allah'ın kulları arasında koyduğu hukuk cereyan edecektir. Etmek zorunda kalacaktır. Bunu İslam'a göre halletmek zorunda kalacaklar ve bu kendiliğinden oluşacaktır. Ama bugün insanlar İslam'ı yaşamıyor ki siz bunların başına İslam hükümleri zorla dayatasınız. Yani böyle bir durum olmaksızınken insanlar gönülleriyle İslam'a zaten razı değiller işin esasında. Sadece sözde bir İslam taraftarlığı var maalesef. Halifelik peşinde koşanlar bugün İslam'ı yaşamıyor. En çok halifelik, halifelik, hilafet diye tutturan insanlar, mesela Hizb-ı Tahrir grupları, hayatlarında İslam'dan eser yok, sünnetten eser yok. Bunlar diyorlar ki biz şeriatı getireceğiz. Kendisinde olmayan başkasına ne verebilir? Hangi şeriatı getireceksiniz? Yani bizim vahye dönüş yapmamız ancak o vahyi sahiplenip kendimizin yaşama geçirmemizle, etrafımıza yansıtmamızla, ailemize yansıtmamızla, yaşanan bir din haline gelmesiyle söz konusu olur. Emirlik gibi şeyler ise olayın gidişatına göre kendiliğinden gelişir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke gibi bir toplumda müşriklerin hakimiyetinde onlara karşı savaşı asla emretmemiştir. Allah ona bunu emretmemiştir. Yaşayan bir toplum oluşmuş. Yaşadığı içinde baskıya uğrayan ve 13 sene sabretmek zorunda kalan buna bir toplum oluşmuş. Sonra hatta Hristiyanların bulunduğu diğer Habeşistan'a bir grup sahabe hicret etmiş. Sonra Medine'ye bir grup sahabe hicret etmiş. Medine'de de Allah'ın yardımıyla güzel bir ortam oluşunca o tarafa hicret etmişlerdir. Orada güç sahibi olunca bu sefer İslam daveti, bakın nasıl geliyor? Savaşlara bakın. İslam'ın savaşları nasıl olmuş? Müşriklerle savaşları nasıl olmuş? İllaki ve illaki davet şarttır. La ilahe illallah çağrı vardır. Bugün hilafet ve şeriat davetçisi olduğunu söyleyen insanların ise böyle bir davetleri var mı? La ilahe illallah davetleri. Sözde var ama nasıl? Adamlar karşısındakiler zaten la ilahe illallah diyen insanlar. Ama bunu geçerli görmüyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşa başlamadan önce mutlaka davet edilmesini şart koşuyordu. Şimdi bunlar neye davet ediyorlar? La ilahe illallah. Karşı taraf la ilahe illallah diyor zaten. O zaman cereyan eden savaş neyin nesi? Bunlar işte muamma. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fitneler, fitne savaşları diye nitelediği şeylerdir. Bakın şu hadise. Herç olacak diyor ümmetimde. Herç nedir ey Allah'ın Resulü? Adam öldürmeler. Ey Allah'ın Resulü diyor, biz zaten diyor, işte senede her savaşta 70 bin, binlerce kişi öldürüyoruz diyor. Müşrikleri öldürmenizden bahsetmiyorum diyor. Müslümanların birbirini öldürmesinden bahsediyorum diyor. Şimdi Müslümanlar birbirini nasıl öldürür? İlla ki bir taraf diğer tarafı tekfir eder. Veya her iki taraf birbirini tekfir eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın size olan nimetinden sonra ona nankörlük eden, birbirlerinin boynunu vurarak kafirlere, yani nankörlük eden kimselere dönmeyin buyuruyor benden sonra. Kendisinden sonra bu vasiyeti yapmıştır. Bu vasiyeti dinleyenler nerede? Ehli İslam bugün temel iman tanımlarında, iman ıslahlarında Allah'ın kitabında vasıfladığı şekilde durmuyorlar. O tanımların, ıslahların sınırında durmuyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği sınırlarda durmuyorlar. Küfür, kafir, nifak, münafık, şirk, müşrik, fısk, fasık. Bu tanımlara iyi dikkat edin. Bunların her birinin altında ayrı tanımlamalar vardır. İçerikleri vardır. Bir fiilin hikayesi vardır, fısk. Bir de failin hikayesi vardır, fasık. Bir kafir var, bir küfür var. Şimdi bu tanımlamaların sınırında durmayan insan, mesela nifakı getiriyor, nifak küfrünü, buradan mürtet hükmüne varıyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, düşünün şimdi, Fransa'da yapılan eylemlere bakın. Şimdi normalde hepimizin din gayretini kabartan bir olay. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret edilmesi, buna benzer şeyler. Yani her iman ehli illaki bundan rahatsız olur. Ama burada rahatsız oluyoruz diye biz Allah'ın şeriatına başka türlü muhalefet edemeyiz. Abdullah bin Ubey bin Selul. İbni Selul Allah Resulüne hakaret etmiyor muydu? İbni Selul küfrünü gerektirecek şekilde Allah Resulüne hakaret etmişti. Boynunun vurulmasını helal kılacak şekilde Allah Resulüne hakaret etmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrı ise Muhammed arkadaşlarını öldürür dedirtmem diyor. Neden? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşı değil bu adam. Ama Müslümanların safında, Müslümanların arasında Müslüman olduğunu iddia ediyor. Karşı taraftaki adama gelince Fransa'daki olayda, ha o Müslüman da değil zaten diyebilirsiniz. Ama anlaşma var. Anlaşmalıların bir hukuku var. Ve anlaşmalıların hukukunda Müslümanların yöneticisinin izni şarttır. Onun emri şarttır. Kâb bin Eşref olayında olduğu gibi o da anlaşmalı müşriklerdendi. Ama Allah Resulü'nün izniyle bu öldürüldü. Suikast yapıldı ona. Hiçbir sahabe kendiliğinden gidip bu işi yapmadı. İlla ki Allah Resulü'nün izniyle oldu bu. Yani şeriat bu sınırlarda bizi tutuyor yani. Biz burada eğer muhalefet ediyorsak, bizim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgimiz, onun namına din gayretimiz samimi bir gayret değil. Bizim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgimiz, onun bizim için koyduğu şeriata, sünnete sımsıkı sarılmamızı gerektirir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öz amcası Abbas radıyallahu anh, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunun iman etmiş olduğunu bilmesine rağmen kafir muamelesi görmüştür. Hangi sebeple? Müşriklerin safında savaştığı için. Demek ki hüküm zahire göre bu işte. Hükmün zahire göre olması bu. Bununla beraber iman etmediğini bildiği İbn-i Selul'ü arkadaşım demek durumunda kalmıştır. Ona Müslüman muamelesi yapılmıştır. Bakın, iman ehli birisine yapılan muameleye bak, Küfür, aslında küfür ehli olan birisine yapılan muameleye bak. Burada hislerin rolü yok. İş bizim hislerimize bırakılmış değil. Şeriatın kuralları var ve bizden istenen bu kuralları takip etmek. Bugün bu kurallara kendileri razı olmayan insanlar bize nasıl şeriat getirebilir? Nasıl bir şeriat getireceksiniz? Sen öfkelendiğinde, bu öfkende alabildiğine, hevana uyduğun, istediğini öldürdün, istediğinin boynunu kestiğin, hırsızın eli kesilmesi gerekirken kellesini aldın. Böyle bir şeriat mı? İşte şeriata karşı hevaları bastırmak, hisleri bastırmayı gerektiriyor. Bizim din gayreti namına galeyana gelmemiz dini meşru olmayabilir. Biz bunları da şeriata arz etmek zorundayız. Bu sınırlarda durmak zorundayız. Yoksa Allah Resulü'nü aleyhissalatü vesselam sevdiğimizi iddia ederken fiillerimiz ona muhalif işler yapar. Evet. 125. ayet. Hani biz beyti insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmıştık. İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. İbrahim ve İsmail de beytimi tavaf edenler, itikafa çekilenler, ruku ve secde edenler için iyice temizleyin diye kuvvetli emretmiştik İbrahim'e ve İsmail'e de. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, insanlar için toplantı yeri ifadesi orada toplanır, sonra dağılırlar manasındadır demiştir. Cabir radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 şaft ve remel yaptı. 4 şafttan normal yürüyerek tavafı bitirdi. Sonra makama yöneldi ve makamın arkasında 2 rekat namaz kıldı. Sonra İbrahim'in makamından bir namazgah edinin ayetini okudu. Yani bu hac amelleri içerisinde tavafı veya umre yapan kimse tavafı yaptığında 3'ü şaft, 3'ü remel, şaftların 3'ü remel, 4'ü de sıradan bir yürüyüşle bu yapılıyor. Ondan sonra bu tavafın arkasından bu ayete uyarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayete imtisal ettiğini söylemiş oluyor. Bu ayeti okuyarak 2 rekatta namaz kılıyor. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette de haremin tamamı makamı İbrahim sayılır demiştir. Yani o Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram. Oranın tamamı makamı İbrahim'dir. Yani buranın her tarafında o 2 rekat namazı kılabilirsin. İlla ki makamı İbrahim diye belirlenen yere izdiham yapmaya gerek yok. Ubeyd bin Umeyr diyor ki, beyti temizlemek ile kastedilen putlardan ve şüpheli şeylerden temizlemektir. 126. ayet, hani İbrahim, Rabbim burayı güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Buyurdu ki, kafir olanı dahi az bir süre faydalandırır, sonra onu ateş azabına mahkum ederim. Ne kötü bir dönüş yeri. Rafi bin Hadic radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğunu naklediyor. İbrahim aleyhisselam Mekke'yi haram kıldı. Ben de Medine'nin iki taşlık arasını haram kılıyorum. Ebu Musa radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah zalime mühlet verir ama bir de yakalarsa onu bırakmaz. Yani dünyada zulmeden, isyan eden, küfreden kimselere Allah Azze ve Celle'nin verdiği imkanlara gözünüzü dikmeyin. Onlar kendilerine mühlet verilmiş kimselerdir. Asıl hayat ahiret hayatıdır. Fakat bunlar da Allah Azze ve Celle ya dünyada ya ahirette azabıyla yakalar. Yakaladığında da onların durumu çetin olur. Bu uyarı yapılıyor. Evet, İbrahim Aleyhisselam Mekke'yi haram kıldı. Bizim için de devam eden bir hüküm bu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da ben de Medine'nin iki kara taşının arasını haram kılıyorum buyurmuştur. Burada ihramlının veya ihramlıdan başkasının uyması gereken kurallar burası için söz konusu. Medine için de söz konusu. 127. ayet. Hani İbrahim İsmail ile beytin temellerini yükseltiyordu. Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz Semi ve Alim olan sensin. İbn Abbas radıyallahu anh'dan İbrahim aleyhisselam Kabe'nin daha önce mevcut bulunan temellerini yükseltmiştir. Yani daha önceden mevcut bulunan temelini üzerine çıkmıştır. Yine İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselama dedi ki ey İsmail Allah bana bir şey emretti. İsmail, Rabbim Azze ve Celle sana ne emrederse yap dedi. İbrahim, bu konuda bana yardım eder misin dedi. O da evet yardım ederim dedi. İbrahim Aleyhisselam, Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti dedi ve çevrelerinde bulunan yüksekçe bir yeri gösterdi. İşte orada Beytullah'ın direklerini yükselttiler. İsmail taş getiriyordu, İbrahim de yapıyordu. Bina yükselince bu taşı getirdi ve oraya koydu. İbrahim onun üzerine çıkarak binayı yapıyordu. İsmail de ona taş uzatıyordu ve ikisi birlikte Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz ki sen Semî ve Alimsin. Yani işten ve her şey hakkıyla bilensin diyorlardı. Bunu Buhari rivayet etmiştir. 128. ayet. Rabbimiz ikimizi de sana teslim olmuş kimselerden kıl ve soyumuzdan yalnız sana teslim olmuş bir ümmet çıkar. Bize ibadet yollarımızı göster ve tevbemizi kabul buyur. Şüphesiz tevvab ve rahim olan sensin. Katade Rahimullah bize ibadet yollarımızı göster kavli hakkında şöyle diyor. Allah onlara Arafat'ta vakfe yapmayı, Cem'den ifada yapmayı, şeytan taşlamayı, Kabe'yi tavaf etmeyi ve Safa ile Merve arasında say yapmayı öğretti. Ali radıyallahu anh'ten İbrahim aleyhisselam Kabe'yi inşa etmeyi bitirince bize ibadet yollarımızı göster dedi. Bunun üzerine Allah ona Cibril'i gönderdi ve Cibril İbrahim aleyhisselama haccı öğretti. Evet, bunu da sahip isnatla Taberi rivayet etmiştir. 129. ayet. Rabbimiz onlara yani kendilerinden sonra çıkacak ümmete, teslim olmuş ümmete kendilerinden, kendi işlerinden bir Rasul gönder ki onlara senin ayetlerini okusun, onlara kitap ile hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin. Ebu Umame radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ben atam İbrahim'in duası ve İsa'nın müjdesiyim. Annem kendisinden Şam saraylarını aydınlatan bir ışığın çıktığını görmüştür. Burada bu hadiste İbrahim aleyhisselamın bu duasına işaret ediyor Nebi aleyhisselatü vesselam. Katade dedi ki Allah İbrahim aleyhisselamın duasını kabul etmiş ve onlara içlerinden ismini ve nesebini bildikleri, kendilerini karanlıktan aydınlığa çıkaracak ve doğru yolu gösterecek bir peygamber göndermiştir. Bu ayette geçen hikmet sünnettir demiştir yine Katade. Ebu'l-Aliye dedi ki, Aziz, yani Allah'ın isimlerinden bu Aziz, intikam aldığında intikamında Aziz, Hakim ise emrettiğinde emrinde hikmet sahibi olan demektir demiştir. 130. ayet. Kendini sefih kılandan başka kim İbrahim'in milletinden yüz çevirir? Andolsun biz dünyada onu seçtik. Muhakkak o ahirette de salihlerdendir. Ebu'l-Aliye ve Katade dediler ki, Yahudiler ve Hristiyanlar İbrahim'in dininden yüz çevirmişler. Allah'tan olmayan Yahudilik ve Hristiyanlığı bidat olarak ortaya çıkarmışlardır. İbrahim'in dinini terk etmişlerdir. Yani bu ayette kınanan, İbrahim'in dininden yüz çevirmekle kınananlar Yahudiler ve Hristiyanlardır. Çünkü onlar kendi üzerinde bulundukları dini bir bidat olarak çıkardılar diyor. 131. ayet, Rabbi ona teslim ol diye buyurduğunda alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Taberi diyor ki, Allah Azze ve Celle'nin teslim ol emri bana ibadette ihlaslı ol ve boyun eğerek itaat et demektir. Yani demek ki Müslüman teslim olan demek. Müslüman ibadetinde ihlaslı olan ve itaatle boyun eğen kimse demekmiş. 132. ayet. İbrahim onu oğluna vasiyet etti. Yakup da, oğullarım şüphesiz Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslümanlar olarak can verin. Katade diyor ki İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Yakup Aleyhisselam da oğullarına aynı bu vasiyeti yaptı. 133. Yoksa siz ölüm Yakup'a gelip çattığı zaman şahitler miydiniz? Hani o oğullarına benim ardımdan neye ibadet edeceksiniz demişti de onlar senin ilahına, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın da ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Biz yalnız ona teslim olanlarız demişlerdi. Ebu Bekir İbn-i Zübeyir ve İbn Abbas radıyallahu anhum hepsi de dede baba gibidir demişlerdir. Ebu Aliye de diyor ki bu ayette amca ile kastedilen yani İsmail Aleyhisselam'dan baba diye bahsedilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a biz ona teslim olanlarız kavlini onu birleyenleriz şeklinde tevhid eden birleyenleriz diye açıklamıştır. Burada örf olarak insanların işte amca baba yarısıdır derler ya. Buradaki sözüne bir işaret var insanların bu sözüne. İbn Abbas Ebu'l-Ali'ye burada İsmail Aleyhisselam'dan yani amcadan baba diye bahsedilmesini buna delil getiriyor. Tabii her konuda böyle değil. Fakat velayet bakımından amca babadan sonra gelir. Bunun gibi. 134. ayet. Onlar bir ümmetti, elbette geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız da sizindir. Ve siz onların yaptıklarından sorulmazsınız. Ebu'l-Ali'ye şöyle diyor. Ayette geçen ümmet ile kastedilen İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Sıbt yani torunlar. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Ayette kastedenler bunlardı. Yani onlar bir ümmetti, geldi geçti. Bu peygamberler kasteliyor diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kim bir müminin dünyadaki bir sıkıntısını giderirse Allah onun kıyamet günündeki sıkıntısını giderir. Kim zordakine kolaylık gösterirse Allah ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah onun dünyada ve ahirette ayıbını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımında olur. Kim kendisiyle ilim aranan bir yolu tutarsa Allah ona cennetin yolunu kolay kılar. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden birinde toplanır da Allah'ın kitabını okur. Aralarından onun dersini yaparlarsa muhakkak üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah onları katındakilerle zikreder. Amelinin geri bıraktığı kimseyi nesebi, soyu öne geçiremez. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Yani kişiyi öne geçiren soy değil. Herhangi hayırlı bir soydan gelmesi, hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelmesi, Ömer radıyallahu anh'ın, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın soyundan gelmesi kurtarmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açık açık eğer bir kimseyi ameli geri bırakıyorsa onun nesebi, soyu öne geçiremez buyuruyor. Evet. Ayette de bu işaret var. Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız da sizindir. Yani herkes kendi amelinden mesuldür. Bundan sorgulanacaktır. Ve siz de onların amelinden sorgulanmazsınız. Aynı şey bunun için de, tersi için de geçerli. Anne babası veya cedleri kafir olan, müşrik olan kimse de bundan dolayı kınanamaz. Evet. Allah izin verirse Bakara 135. ayetiyle bir sonraki derste devam ederiz. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve tuğbileyke.